Ayrım 18.
Ayrıca İzmir'e geçen her otobüsü bir haftadır aratıyordu. Çeşme yönüne doğru da bütün karakollara olay duyurulmuştu. Kaymakamın diyeceği bir şey kalmıyordu. Fakat masasının önündeki koltukta kurulan parti başkanını her şekilde memnun etmek gerekirdi. Adamlarınız kifayetsizse bizzat kendiniz alakadar olun. Etrafa dedikoduya yol açacak hareketlere meydan vermemek lazım. Parti başkanı söze karıştı. Ali Onbaşı da onun mal sahibi Avni Bey de halkçıdırlar. Bunlara fazla yumuşak davranmaya gelmez. Çok çabuk şımarırlar. Başkan bunları söyledikten sonra nasıl söylediğine kendisi de şaşarak bir kaymakama bir başçavuşa baktı. İkisi de susuyorlardı. Koltuğunda biraz kımıldadı, sözü kapadı. Her neyse, bulunsunlar da. Kaymakam başçavuşa döndü. Şimdi gidin, saat 5'ten önce de beni hadisenin seyrinden haberdar edin. Başçavuş çıktı. Kanıksamıştı bu türlü olayları. Daha 6 ay önce kaymakamın masası önünde Halk Partisi başkanı oturur, kaymakam bu gibi işler için sık sık gene kendisini çağırtırdı. 6 ay önce demokratları tuttuğundan şikayet olunurdu, şimdi halkçıları tuttuğu yolunda söylentiler kulağına geliyordu. Akşamüstü kaymakama verilecek hiçbir yeni haberi yoktu. Aramaya devam edildiğini söyledi. Ertesi gün başkan Kör Fehmi'ye yakında, çok yakında diyordu. Hepsi gidecek. Kaymakamdan da, başçavuştan da, hakimden de hepsinden kurtulacaksınız. Çok yakında. Küçük Damın Haftası. Zeliş'le Cemal o haftayı ilçede olup bitenlerden habersiz damlarında geçirdiler. Damın içini temizlemişler, penceresinin karşısına gelen köşeye ottan bir yatak uydurmuşlardı. Kapının üstündeki asma kilit duruyordu. Dama pencereden girip çıkıyorlar, sonra da hemen hemen bütün gün pencerenin kanadını kapalı tutuyorlardı. Dışarıda damın etrafında damın insansız görünüşünü değiştirecek her hareketten çekinmişler, kuyunun yakınındaki otlara hiç dokunmamışlardı. Cemal gün doğmadan yolları üstünde ilk gün gelirken karşılaştıkları sebze bahçesine kadar gidiyor, mendilini bulabildiği kadar domates, biber, salatalıkla dolduruyordu. Dönüşte sapanıyla böğürtlen mersin kümelerinin gerisine sinerek ilk havalanan bıldırcın keklik sürülerinin geçişini gözlüyordu. Çoklukla dama elindeki sebze mendilinin yanında vurduğu bir iki av kuşuyla birlikte dönüyordu. O yokken Zeliş bağın etrafındaki böğürtlen kümelerini dolaşıyor, kurumaya yüz tutmuş bir iki avuç böğürtlen etraftan gece ocakta yakacakları kadar çalı çırpı topluyordu. Gizlendiklerinin üçüncü günü onları arayan iki kır bekçisi harap bağın altından geçen yoldan ayrılıp dama kadar yaklaştılar. Damın etrafını dolaştılar. Kilidi yerinde, pencereyi kapalı, samanlığı boş gördüler. Zeliş'le Cemal bir sesin dışarıda her taraf kapalı dediğini, sonra da uzaklaştığını duydular. Geceye kadar yerlerinden kımıldamadılar. Gece ocağı yaktılar. Ateşte Cemal'in o gün sabahtan vurduğu iki kekliği kızartıp yediler. Damın kiremitlerinde çıkarttığı seslerden bir ara dışarıda yağmur başladığını anladılar. Yağmur kısa sürdü, kesildi. Az sonra hafiften tekrar başladı. Dördüncü günü yaşayışlarında bir değişiklik olmadı. Duydukları seslerden, pencere aralıklarından sızan ışıklardan o günde dışarıda bir iki defa yağmur yağıp güneş çıktığını anladılar. Beşinci gün hava sertleşti. Damın içi iyice soğudu. İkindiye kadar birbirlerine sokulup ot yataklarının üstünde kaldılar. Fakat gene de üşüyorlardı. Bakışları sık sık ocağa, ocağın içinde duran çalı çırpı yığınına takılıyordu. Cemal sordu, yaksak mı? Ya dışarıdan dumanı görürlerse? Orası kadere artık. Zeliş'in kararsızlığı birden geçti. Eh ama, görürlerse görsünler. Onlardan mı korkacağım? Yakalım hadi. Cemal ondaki bu değişikliğin sebebini neye yoracağını bilemiyordu. Bıktım artık böyle kapalı kalmaktan. Ne suçumuz var bizim kaçak gibi yaşayacak? 5 gün oldu güneş yüzü görmeyiz. Hadi kalk yakalım. Cemal yerinden kımıldamadan mırıldandı. Sen bilirsin. Ben seni bırakmadıktan sonra kim ayırabilir ki beni senden? Cemal bilmem anlamına omuz silkti. Kimin gücü yeter ha? Söyle. Bilmem ki. Ne yaparlar yakalarlarsa bizi? Asmazlar ya. Asmazlar elbet. Ben istedim, ben kaçtım derim. Ağlarım, sızlarım, yalvarırım kumandan beye. Belki de iyi adamdır. Yüreği yufkadır. Ayırmaz bizi, ne bilirsin?
Bilmem.
Ağlamakla olmazsa o zaman başka türlü yaparım. Ne yaparsın koca devlete karşı? Boş durmam elbet. Ben de bir şey yaparım. Kumandan bey anlamazsa bulurum derdimizi anlatacak birini.
Ocağa yaklaştılar. Çalı çırpı yığınını tutuşturdular. Alevlere karşı el ele baş başa birbirlerine sokuldular. Seni atsalar atsalar kaç ay atarlar içeri?
Bilmem ki doğrusunu. Nereden bileyim?
6 ay atarlar mı?
Bilmem.
1 sene? Hiç bilmem. Ablam kaçtığı vakit 6 ay derlerdi eniştem için. Seni niye fazla atsınlar? Senin için de 6 aydır.
Kim bilir?
Ben istedim, ben kaçtım derim hakim beye. Elbet o vakit cezası daha azdır. Bakarsın hakim bey kumandan beyden daha yufka yürekli çıkar. Hadi gidin evlenin der bize. Hiç hapis yatmazsın. Hakimler kolay kolay acımazlar kimseye. Kara kaplı kitapta ne yazarsa onu bilirler. Başka bir şey bilmezler. Acısalar o vakit bütün mapushaneleri boşaltmak lazım. Ben anlatırım onlara. Kara kaplı kitap elbet bizim nasıl kaçtığımızı yazmaz. Ben hepsini teker teker anlatırım. Arzu ile Kamberi geçti bizim başımıza gelenler. Mecbur olduk da kaçtık. O kör Fehmi ile Bekir'in hakaretini mi uğratsaydım kendimi? Cemal ocağın yanından bir dal alıp ateşi karıştırdı. Sonra da dalı ateşe attı. Eh artık olan oldu. Bundan sonrası da olacağına varır nasıl olsa, hiç düşünme. Sen mahpusa girersen ben bir gün harçlıksız bırakmam seni. Çamaşıra giderim, tütüne giderim, sana bakarım. Günlü doldurunca çıkarsın, evleniriz. Eh, artık kısmet. Ben kafama koydum mu yaparım. Bu işin kısmeti bu. Hiç de bu damda kapalı kalamam. Kimseden de korkum yok benim. Bak bugün mendilim boş geldin neredeyse. Ne domates kaldı o bahçede artık, ne biber. Keklikler de birkaç gün içinde ortadan kaybolurlar. Bu damda açlıktan ölürsek daha mı iyi? Etraftaki zeytinliklerde iş vardır şimdi. Çıkarız yarın sabah erkenden, kısmetse iş ararız. Hiç olmazsa karnımız doyar. Yakalanırsak elimizde 3-5 kuruş para olur. Gerisini hiç düşünmem. Dışarıda hızlı bir yağmur başladı. Yağmuru dinleyerek birbirlerine daha çok sokuldular. Başçavuşun ikisini aramaya çıkardığı 2 jandarma, akşama doğru bütün soruşturmaları boş çıkmış, Akkum'dan Torasan'a doğru dönüyorlardı. Biri, bu taraflarda dolaşmamız hep boşuna dedi. Kızla oğlan şimdi kim bilir hangi vilayetin hududuna vardı. Bir haftadır Urla'da kalırlar mı? Bana da sorsan öyle. Bir yolunu bulup İzmir'e ulaşmışlardır hiç değilse. Buralarda kalsa bir gören eden olurdu elbet. Harap Bağ'ın üst başına gelince durdular. 2. jandarma cigara paketini, kibritini çıkardı. Bir cigara arkadaşına uzattı, bir de kendi aldı. Kibritini çaktı, kibrit yanmadı. Yağmur ceplerinin içine kadar işlemiş, kibrit kutusu nemlenmişti. Arkadaşına sordu, ateşin var mı? Üstümde yok. 2. jandarma, çaresiz kalanların alışkanlığıyla etrafına baktı. 100 adım kadar ötede Harap Bağ'ın damının ocağı tütüyordu. Dama varıp ateş arasak mı? Sen bilirsin. Yolları Harap Bağ'ın Poyraz'ından batıya doğru iniyor, sonra bağın batısından Torasan'a doğru kıvrılıyordu. Bulundukları yerde yolla bağın arası Erguvan böğürtlen kümeleriyle kaplıydı. Az daha aşağıda kümelerin geçit verdiği bir noktaya doğru yürüdüler. Geçite varmadan kümelerin gerisinden çıkan eşeği üstünde bir köylünün aşağıdan cigarası dudağında kendilerine doğru geldiğini gördüler. Dama varmaya hacet kalmadı. Bugünlük yeter yorulduğumuz. Daha buradan Urla'ya 1,5 saat çeker. İyicene de ıslandık. Cigaraları dudaklarında yaklaşan köylünün önünde durdular. Selamun aleyküm. Köylü onların istenmesine sıra bırakmadan dudağındaki yanık cigaranın 2. jandarmaya uzattı. Aleyküm selam. Ne yandan böyle? Vazifeden mi? Cigarasını ateşleyen jandarma köylününkini geri verdi. Kendi cigarasını arkadaşına uzattı. Boşalan eliyle geldikleri yönü gösterdi. Sizin oralardan, vazifeden. Haydi eyvallah. Arkadaşı tekrarladı. Eyvallah. Hadi selametle. Ayrılıp yürüdüler.
Ters yönlere doğru az uzaklaştıktan sonra birinci jandarma geriye döndü, köylünün arkasından seslendi. Hemşerim, bu dam kimin? Köylü döndü, dama bakmadı bile. Süleyman Çavuş'un, ne vardı? Kız kaçtı da. Çavuş'un kızı mı? İkinci jandarma söze karıştı. Değil, başkası. Hadi ağam, sen yolundan kalma. Sonra arkadaşını kolundan çekti. Yürü be oğlum, zaten geç kaldık. Köylü eşeğinin başını tekrar yoluna çevirdi. Başkasıysa tanımam ama Çavuş'un kızı evli. Değil değil, başkası. Hadi eyvallah, selametle. Değmeyin yavruya, Niğde beyleri beyleri, halk türküsü. Nuri Bey sabah erkenden traktörüne binmiş, Torasan bölgesindeki zeytinliklerinden Teke bölgesindeki zeytinliklerine gidiyordu. 100 adım kadar önünde genç bir kadınla bir erkeğin ilerlediğini gördü. Kadının canlı yürüyüşü, omuzlarının, vücudunun yapısı daha 100 adım geriden içini gıcıklayacak gibiydi. Traktörünü hızlandırdı. Nuri Bey'in babası Giritli Selim Bey İzmir'de açlık alım satımıyla uğraşırdı. İkinci Dünya Savaşı başlangıcında küçük bir mağazası vardı. Halim Ağa Çarşısı'nda savaş içinde serveti hızla artmaya başladı. Mağazası büyüdükçe büyüdü. Kısa zamanda evler, arsalar edindi. Bu ev arsa tapuları arasında Urla yakınlarında ucuza düşürdüğü birkaç zeytinlik tapusu da karıştı. Kendisi daha mahalle bakkallığı zamanından kalma görgüsüyle kasasının başından ayrılmazdı. Mağazanın kepenkleri kalkınca kasasının başına geçer, öğle yemeğini kasasının bulunduğu küçük bölmede yakınındaki köfteciden getirterek yer, o küçük bölmeden ancak mağazasının kepenkleri inerken çıkardı. Servetini bu çalışması, bu hesaplı yaşayışıyla yaptığı kanısındaydı. İlk yıllarda öğle yemeğini küçük bir sefer tasında beraberinde evinden getirir, içtiği kahveyi çayı başkasına ısmarlatırdı. Evinde 1-2 dakika açık kalmış elektriğin yemeğe yarım kaşık kaçmış yağın kavgasını ederdi karısıyla. Savaş yıllarında tekel maddelerinde, unda, şekerde, öbür açlıklarda sık sık görülen birden fiyat artışlarında noksan bildirimlerle her seferinde edindiği günlük kârların tutarının bütün hayatının yaşayışından kıstıklarının çok üstünde olduğunu aklına getirmek istemiyordu nedense. Bunlar gelip geçici kârlardı, güven olmazdı elbette. Ama insan kısıtlı yaşamaya alışırsa, fakat oğlu Nuri Bey bir yetişti ki arkasından sanki bir hareketiyle babasının görüşlerini yalanlamak, babasını azap içinde bırakmak için yetişti. Babasının bir hafta ev geçindirdiği para Nuri Bey'e akşamdan sabaha yetmiyordu. Babası 17 yaşında evlenmiş, ne evlenmeden önce ne de evlendikten sonra karısından başka kadın tanımamıştı hayatında. Nuri Bey daha 17 yaşında bar patronlarının, gazino sahiplerinin kapıdan karşıladığı namlı hovardalar arasına karıştı. Hiç insafı yoktu babasına, varsın ödesin de. Ertesi sabah mağazasına damlayacak garsona bir gece önceki hesap pusulasını. Baba olmak kolay mıydı? Ne diye çıkarmıştı dünyaya kendisini? Adam her hesap pusulasını ödeyişinde oğlunun o geceki masrafıyla batacağını sanıyordu. Fakat yılların yardımı işte. Oğlu ne kadar yer, ne kadar açılırsa kazançları o kadar artıyordu. O hala bu kazançların geçici kazançlar olduğunu anlatmaya çalışıyordu oğluna. Oğlu anlamıyordu ki, babasının ne kazandığını babasından iyi biliyordu. Nuri Bey'in askere gidinceye kadar süren zamanı böylece geçti. Askerden sonra baba oğul arasında kavga gürültüler daha da arttı. Selim Bey oğlunu evlendirmek istiyor, oğlu bulduğu paralı pullu ev kızlarını almaya yanaşmıyordu. 2-3 ayda bir gezip tozduğu bar kadınlarından ya da içkili saz salonu güllerinden birini alacağım diye tutturuyordu. Allah'tan ki bu evlenmek merakı evlenmek istediği kadınlarda oğlu kadar köklü, devamlı değildi. Oğluna mağazasının işini sevdirmeye çalışıyor fakat bir türlü sabah erken kalkmaya alıştıramadığı gibi mağazada da tutamıyordu. Oğlu mağazada kaldığı zaman ancak kasanın başında oturmayı seviyordu. Fakat Selim Bey kasanın başındaki yerini oğluna bıraktıkça akşamları alışılan alışveriş tutarını bir türlü tutturamadıklarını görüyordu. Oğlu kasayı açıp kapamaktansa daha yakında olduğu için banknotları cebine indirmeyi uygun buluyordu. Sonunda öyle bir zaman geldi ki Selim Bey geçici olarak da olsa oğlunu mağazasından da İzmir'den de uzaklaştırmayı tek çıkar yol olarak gördü. Urla'daki zeytinliklerin idaresini oğluna verdi. Her yıl zeytinliklerden gelecek kazancın yarısını çalışmasına karşılık oğluna bıraktı. Şimdi Nuri Bey yılın 3-4 ayını bu yüzden Urla'da geçiriyor, sık sık İzmir'e inse de bu süre içinde çoğu geceler Urla'da kalıyordu. Elbette ki Urla'da rahat duracak değildi. Gördüğü kıza kadına sataşıyordu. Nuri Bey'in önünde ilerlediklerini gördüğü kızla oğlan Zeliş ile Cemal'di. Yaklaşan traktörün gürültüsünü duyunca önce dönüp arkalarına baktılar, sonra yolun kenarına çekildiler. Sabah erkenden çıkmışlar, iş aramaya gidiyorlardı. Nuri Bey Zeliş'i yakından görünce daha da beğendi. Oğlana gelince toyun birine benziyordu. Yanlarından geçerken traktörü iyice yavaşlattı. Merhaba hemşerim. Merhaba. Nereye böyle? Hiç, zeytine. Hadi atlayın arkaya da sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim. Zeliş'le Cemal kararsız bakıştılar. Nuri Bey onları tanımasa da onlar Nuri Bey'i tanımışlardı. Namını huylarını biliyorlardı. Fakat bu önerisini kabul etmemek için akla yakın bir sebep de bulamadılar hemen. Hadi atlasanız ya ne duruyorsunuz? Korkmayın, parayla değil. Traktörün arkasına bağlı romörkünün üstüne tırmandılar. Romörkünün içinde bir deste boş çuval vardı sadece. Çuvalların üstüne yerleştiler, traktör yürüdü. Az sonra Nuri Bey döndü. Kimin zeytinliğine gidiyorsunuz? Bakalım, belli değil daha. Urla'ya inelim de. Cemal az ileride romörkörden inebilmek için söylemişti bu yalanı. Nuri Bey önüne dönüp az bir zaman sustuktan sonra başını tekrar geriye çevirdi. Ben dünden beri zeytinleri çırpmaya başladım. Size iş vereyim isterseniz. Cemal Zeliş'e baktı. İnseler nereye gideceklerdi? Çaresiz Nuri Bey'in vereceği işi kabul ettiler. Gündelikleri 5'er liraydı. Küçük bir kokain karşılıklı yamaçlarını kaplayan zeytinliğe vardılar. Koyak'ın dibinden bir su geçiyordu. Suyun çıktığı yerde büyük bir çınar ağacı, kavaklar, bir havuz, iki katlı bir bağ kulesi görünüyordu. Kulenin etrafını küçük bir bağ çeviriyor, bağın hudutlarında zeytinlikler başlıyordu. Traktör kuleye doğru ilerlerken Nuri Bey karşı yamaçta zeytin elleyen ikisi kadın, üçü erkek, 5 kişilik amele grubuna doğru seslendi. Yusuf Ağa, amele grubundan kuleye doğru ayrılan Yusuf Ağa karşılık verdi. Geliyorum. Traktör kulenin önünde durdu. Yusuf Ağa gelenleri selamladı. Nuri Bey Cemal ile Zeliş'i gösterdi. Sana 2 de yardımcı getirdim. Memnun oldun mu? Eksik olma bey. Karısı çuvalları yamasın, kendisi sana yardım etsin. Nasıl emredersen bey. Nuri Bey etrafı gözden geçirdi. Dünden beri iş nasıl? Yusuf Ağa kulübenin önünde dizili duran çuvalları işaret etti. 6 çuval oldu. Hadi onları traktöre yükletin de ben gideyim. Yusuf Ağa, Cemal, Zeliş önce romörkörleri, boş çuvalları indirdiler. Kulenin içine taşıdılar. Yusuf Ağa, Zeliş'e kulenin alt odasında bir köşede yığılı duran çuvalları, çuvaldızın ipin yerini gösterdi. Ayrıca bir bağ bıçağıyla yamalık olarak kullanacağı yırtık 2 çuvalı önüne bıraktı. Zeliş pencerenin altına oturup çalışmaya başladı. Cemal'le birlikte kulenin önünde duran 6 çuval zeytini romörköre yüklediler. Nuri Bey gitti. Öbür amelelerin yanına doğru ilerlerken Yusuf Ağa Cemal'e döndü. Birbirlerini karşılaşır karşılaşmaz tanımışlardı. Bu Nuri Bey'i nereden buldun? Yolda karşılaştık. Kaçak olduğunuzdan haberi yok ya, nereden olsun? Hiç, öyle sordumdu. Zeytinliklerde çalışanlar kimler? Karım, gelinim, bir de benim oğlanlar. Bizden yana sır çıkmaz, meraklanma. Ama gözünü aç, bey bir kere anlamasın. Cemal soran bakışlarla Yusuf Çavuş'un söylediği sözü, açıklamasını bekledi. Eli açık, öbür huyları hep iyidir ama bir kadın bir kız gördü mü beye hiç güvenmeye gelmez. Hele eli yüzü düzgün bir kadın görürse karşısında aklı başından gidiyor. Neredeyse oğlanla benim gözümün önünde bizim geline saldıracaktı. Ona göre davran. Kaçak olduğunuzu anlarsa faydalanmaya kalkar. Cemal başını salladı, az sonra sordu. Bizimkilerden ne haber? Babanı içeri attılar arkandan ama dün bıraktılar. İçeri mi attılar? Niye? Yusuf Ağa duyduklarını anlattı. Neyse artık çıktı ya, teslim olmanıza lüzum yok. Onlar sizi arasınlar bulsunlar. Mahpusa girmek için niye acele edeceksin? Zeytinlik'te Yusuf Ağa'nın oğulları Cemal'in etrafını aldılar. Karısı, gelini, Zeliş'i sordular. Yusuf Ağa karısına döndü. Gidin, gelinle kuleye kadar 3-5 dakika görün madem merak edersiniz. Kumayayı da ateşe verin. Bu kaçaklara sıcak bir yemek yedirelim. Kuşluk sofrasından kalktıktan sonra Zeliş kuleye, çuval yamağa, öbürleri zeytinliğe döndüler. Çok geçmeden Nuri Bey traktörünün üstünde göründü. Traktörü kulenin yakınında bıraktı. Önce zeytinliğe geldi. Yusuf Ağa ile öbür amelelerle bir iki laf attı. Çırpılan ağaçları saydı, oradan kuleye döndü. Zeliş başını önüne eğmiş çalışıyordu. Nuri Bey'in kulenin kapısından girdiğini duyunca başını kaldırdı baktı, sonra gene önüne eğdi. Nuri Bey kapıdan içeri bir iki adım atıp Zeliş'in az ötesinde durdu.